Merhaba. Mükemmel bir haftanın içindeyiz. Elon Musk Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı. Zeytinyağlı fasulye, mücver, kısır, yoğurtlu ve cevizli kereviz yiyecekmişim akşama. Bunun haberini aldım. Ki bu Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından çok daha önemli bir gelişme oldu. Komünün sonunda epi çıkıyor. Bu da çok önemli bir gelişme. Bir tane hıyar bana demiş ki, demişim bir tweet atmışım, demişim ki ezoterizmin tüm disiplinlerin ortak paydası olduğunu düşünüyorum. Örneğin astroloji bilimsel değil demek ile 12. evinde Satürn olduğu için böyleyim demek aynı vasatlık ve radikallik. Gayet doğru bir şey söylemişim. Ezoterizm birçok şeyin yanında zamansızlığın altını çizer, algı sınırındaki lineer zamandan, boyutsal mekandan fazlası olduğunu hatırlatır. Saçma mı geliyor? Bebekliğinizden beri ezoterizmin içinde boğulduğunuz halde. Ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallarken. Geçen hafta zaten buna değinen bir yayın yapmıştım. Bir tane hıyar demiş ki. Hıyar demeyelim gerçi. İsmi var burada çünkü. Geri aldım hıyar lafını. Ezoterizmin insanın kendine ve dünyaya fazla değer atfetmesi yüzünden çıktığını düşünüyorum. İnsan tüm canlıların efendisidir gibi bir düşünceye sahip galiba sanırım. Öyle yazmış yani. Vallahi hayatta başarılar diliyorum kendisine. Öncelikle. İnanılmaz şu Elon Musk'tan başlayalım. Geçen haftaki kayıtta Elon Musk'ın potansiyel alım sonrası yapabileceklerine dair bir şeyler söylemiştim ama o kaydı yükleyemedim. Zaten aslında iyi ki yüklememişiz yani. Hani gerçi yüklesek de şey olurdu. Ardayaman geleceği gördü. Astrolog Ardayaman, tarotçu Ardayaman geleceği gördü. Kahin Ardayaman. Şu komplo teorileri gerçek olmak üzere dolayısıyla. Yani işte Jack Dorsey'nin bir sürü Bitcoin'i vardı. Ondan sonra Twitter'ı tamamen satın alıp tekte Twitter'ı bir DAO'ya, Decentralized Autonomous Organization'a çevirecekti. Yani kendi kuralları olan, devletten bağımsız, vergiden muaf bir şeye dönüştürecekti komplo teorilerine göre. Şimdi Elon Musk bunu bayağı böyle aslan gibi vergisini vererek yapıyor galiba, yapacak galiba ya. Çok enteresan. Ki yani Elon Musk'ın da Jack Dorsey'den daha az parası olduğunu düşünmüyorum. Daha az Bitcoin en azından. Çünkü galiba beyan edilen Elon Musk'ın 250 milyar doları falan var şu anda. Yani varlığı var diyelim. Öyle cebindeki para değil o tabii. Jack Dorsey bunun işte ne bileyim yani 200'de biri kadar parası var gibi. Twitter'ın 35 milyar dolarlık bir şirket oluşu ve 44 milyar dolara satın alınmış oluşu da zaten bir sürü insanı şoke etmişti. Ama işte geçen hafta ondan bahsetmiştik biraz. Twitter'ın yönetim kurulu buna pek sıcak bakmamıştı. Özellikle Araplar. Hani ne alaka falan filan demişlerdi ama gördüğüm üzere çocuğu koymuş hepsi. Vallahi ne olacak hiçbir fikrimiz yok. Yani sanki ya önüme düşen bütün tweetler Elon Musk'la ilgili. Yani ya herkes de aynı diskur. Bak burada da diyor. Elon Musk just gave $44 billion to the former owners of Twitter that they can... Üff. Bu Elon Musk'ın bir beyanı vardı şey diye. Bana bir çalışma yapın. Ben işte 6 milyar dolara dünyadaki açlığı bitireceğim mi? Öyle bir şey vardı ya. Ondan sonra güya o çalışma yapıldı. Elon Musk'a bir rakam beyanı 6 milyar dolar mıydı? 8 milyar dolar mıydı? 8 değil mi? Güya o beyan yapıldı. Elon Musk vermedi o parayı. Dünya açlığını bitirmedi falan. Ulan yani şimdi. Abi bu yüzeysel, bu gündemi yüzeysel, politikayı yüzeysel, ekonomiyi, finansı yüzeysel okuyan İnsanlardan artık böyle şey ya yok etkilenmiyorum aslında midem bulandı diyecektim ama sonra da vazgeçtim ben böyle miyim? Böyle bir haber gördüm. Kaçmış? İşte.
STK'ları 5.7 milyar dolar hisse bağışlamış Tesla'dan.
Ya çok aptalca bir şey. STK'ya hisse bağışlamak çok aptalca bir şey. STK dediğinde çünkü yani gerçi iyi açıdan iyilik üzerine ya da iyi emelleri olan diyelim STK'lar tabii ki var. Özellikle Türkiye'de. Çünkü burası mükemmel bir ülke her açıdan. Ama Amerika'da bu biraz şey yapılıyor. Kötüye kullanılıyor diyelim yani. Niye? Çünkü en büyük örneklerden biri mesela işte bunu da her seferinde söylüyorum gerçi. Artık biraz benim diskurumu değiştirmem lazım galiba. Ya da derinleştirmem lazım. Greenpeace örneğini verecektim. Yani Greenpeace dediğiniz aslında bir petrol devinden çok kolay bir şekilde para yiyip başka petrol devlerine karşı aksiyon aldırtılabilir yani. Protesto yaptırtılabilir Greenpeace. Emircan sen Greenpeace ol. Ben de bir petrol devi olayım. Ve kendi rakiplerimin yeni bir işte teknoloji keşfettiğini okuyayım gazetede. Ben şimdi o yeni keşfedilen teknolojinin doğaya zararlı olduğuna dair bir bilgi sızdırsam basına ve Greenpeace'e desem ki al kardeşim sen şu 100 milyon doları bu yeni teknolojiyi, bu yeni enerji teknolojisini yağmala. Bunu protesto et çünkü bu doğaya zarar veriyor desem. Doğaya zarar veriyor. Şimdi şey denebilir bunu antitez olarak. Ama bilimsel olarak doğaya zarar vermediği kanıtlanırsa nasıl olacak? Ulan yani artık hep o kadar aynı şeyler üzerine dönüyor ki bu politika, siyaset, finans. Doğaya zarar vermediği bilimsel olarak kanıtlanırsa ne olacak kadar böyle fındık kadar beyinli insanların yapacağı bir yorum. Ulan o bilim adamını da satın alıyor adam. Yani 100 milyon dolar, 200 milyon doları Greenpeace'e verecek de bilim adamına mı vermeyecek bunun çalışmasını yapacak? Al kardeşim, sen bunun doğaya zararlı olmadığını ispat eden bir yayın yap. Ki yine yani bu şey gibi değil. Hani yalan söyle değil yani. Yalan söyle parası değil bu bahsettiğim şey. Öyle olasılıklar, bilim böyle bir şey değil mi? Öyle olasılıklar bul ki, öyle bir arge yap ki bu doğayla hiçbir problemi olmadığı söylenilen teknolojinin doğaya zararlı olduğunu kanıtla. Doğaya zararlı olduğunu gösteren veriler bul. Al sana bilim ve al sana aslında çok karlı bir anlaşma. Hiçbir katakulli yok yani. Şeyi bir kenara bırakıyorum. Al kardeşim sen şu parayı, sen iyi bir bilim adamısın, seni çok kişi dinliyor. Sen de ki bu teknoloji doğaya zararlı. Bunu bir kenara bırakıyorum. Bir bilim adamına, bir bilim kuruluna gidip siz bu teknolojinin zararlı olduğuna dair verileri araştırın. E bulursun abi. İlla ki bulursun yani. Bir şey %100 faydalı ya da ulan su zehirlenmesi diye bir şey var. Günde 10 litre su içersen su zehirlenmesi yaşıyorsun. Sinir sistemin çöküyor falan. Çünkü sinir sisteminde sodyum potasyum pompası diye bir şey var. O sayede kasılıyorsun işte şey yapıyorsun. Sinir iletiminin sağlayan şey o. Sen çok su içmeye başlayınca vücuttan sodyum azalmaya, potasyum elektrolitlerin azalmaya başlıyor. Ölüyorsun. Yani suyun fazlasının zarar olduğu bir dünyada falanca bilimsel inovasyonun dünyaya ya da insanlığa faydalı ve tamamen faydalı ve tamamen faydasız olduğunu iddia eden bir geri zekalıdır. Yani bu net. Kimse üzerine alınmasın ya da istiyorsanız alın. Çok da önemli değil. Elon Musk. Twitter'da anlık artık kimlik doğrulaması olacak. Anonim hesap istemiyorum. İnanılmaz.
Trollere son.
Abi inanılır gibi değil ya. Ya Twitter'da kimlik doğrulaması olması okey. Hani iyi bir adım ama artık bot hesap istemiyorum. Artık çünkü onun oyun alanına dönüştü Twitter bir anda. Herifin oyun alanına dönüştü. Bak dünyanın en büyük şirketi Google, Facebook diyoruz da Meta pardon. Facebook değil artık ismi Meta. Ya, o da ne kadar aptalca bir hareket ya. Hangi Illuminati Handler'ının fikriydi bu Facebook şeyini ismini Meta'ya dönüştürmek? Hiçbir fikrim yok. Dünyanın en büyük şirketi Google, dünyanın en büyük şirketi Facebook. Mark Zuckerberg Facebook'un %7'sine sahip. İşte Sergey Brin'le Larry'nin soyadı neydi? Sergey ile Larry. Larry'nin soyadı neydi ya? Google Larry yazsana. L-A-R-R-Y. Larry. Sergey Brin.
Larry Page.
Larry Page ha. Onlar da Google'ın ikisi total galiba böyle %15'ine falan sahipler. Yani Google'ın sahibi halka arz olunca olayın o işte yani. Hani okey zengin oluyorsun ama şirketin bir kısmını bırakıyorsun yani yatırımcıya. Ki zaten hani halka arza gelene kadar bir sürü yatırımcı var içeride. Bir sürü para babası var yani. Dolayısıyla bunlar şey adamlar, böyle çok kuvvetli adamlar falan filan okey ama şimdi yarın 3 tane yatırımcı anlaşıp çıksa Facebook'tan, Facebook'un hisse değeri diplere vursa, 3 ay boyunca dip yapsa şey yapar mısın? Yani ne bileyim Mark Zuckerberg dünyanın en bilmem ne adamı demeye devam eder misin? Ki zaten onun böyle hipnotize edilmiş bir maymun olduğu çok da belli bir yandan. Yani o konuşma tarzı bilmem. Yani onun gençliğindeki videolarına bile açıp baksan. Yani tamamen yani bir sosyopat vibe'ı var herifte. Duygusuz, sadece robot gibi bir şeyler konuşan, bir hesap yapan kafada ve onu anlatmaya çalışan, anlatamayan, sosyal becerileri fevkalade zayıf. Fakat işte çalıştırılmış, artık böyle çok iyi konuşmalar yapıyor. El kol hareketleri, mimikler falan filan. Ve adamın garip bir tavrı vardı. Böyle mikrofonu en aşağıdan tutuyor. Çok garip bir şekilde. Yani böyle o öyle söylenmiş, öyle yap denmiş ona. Bir de göz teması, ya böyle iki gözle göz teması kuramıyor herif eski şeylerinde. Bir çocukken ya da gençken diyelim. Gençken yaptığı bir konuşmalar falan var. Onlar da çok rahat. Sonra Facebook'tan işte belki 1-2 sene sonra böyle yan bakmaya başlıyor biriyle konuşurken. Yani böyle sadece sol gözüyle bakıyor falan. Çok garip komplo teorileri var onunla da ilgili. Bill Gates de öyle yapar mesela. Böyle eğilerek bakar. Bill Gates de sağ gözüyle bakar hep. Çok garip. Yani o... Sen, hangisi o? Hangi bakışın? Bir de Emircan bakışı. Aynen öyle. Hani ne anlatıyor bu? Yine ne istiyor bakışı? Eyvah ya, yine Co-Star'dan şeyimiz geldi. Knowing what you don't want is just as important. Yani ne istemediğini bilmek aynı derecede önemlidir diyor. Ne istediğini bilmek. Çok doğru. Çok doğru. Nizar Gadatta'nın böyle bir alıntısı vardı. Bir aydınlanma yolundaki kişi ne olduğundan önce ne olmadığını keşfetmeli tarzı ve uzun bir süre ne olmadığını anlamaya çalışmalı. Benim de hayatım öyle geçti ya. Yani ilgimi çeken ya da yapabildiğim ya da kendimi verebildiğim her disipline dedim ki işte ben tamam dedim ya, ben 5. sınıfta ben kendimi kuantum fizikçisi belledim. Ben tamam dedim, ben büyüyünce kuantum fiziği yapacağım. Sonra matematik çok iyi yapıyordum, matematikçi olurum dedim. Geometri, şaşırtıcı derecede iyi bir geometrim vardı benim. Tüm eğitim hayatım boyunca. Yani o görselleştirme, 3D yapma, boyut değiştirme, çevirme, etme. Geometri hocaları falan çok şey yaparlardı. Garipserlerdi yani, bu çocuk bunları nasıl yapıyor diye. Hiç de böyle bir zekası yok gibi bir yandan. Pek sevmezlerdi beni. Gıcık bir çocuktum ben de ya. Hep hocanın hatasını arayan falan. O yüzden ders dinlerdim ben. Bir hata yapsa da böyle söylesem yanlış yaptınız falan filan diye. Ve yaparlardı biliyor musun? Sanki ben onları etkiliyormuşum gibi. Ki kuantum da vardır bu gözlemci deneyi. Baktığın şey işte parçacık gibi hareket ediyor. Çift yarık deneyi. Bakmadığın zaman dalga gibi hareket ediyor. Dalga boyu gibi hareket ediyor. Dalga boyu değil, dalga. Wave, wave function, dalga fonksiyonu. Dalga fonksiyonunun çökmesi deniyor ona da işte. Gözlemci devreye girdiği zaman. Çok garip ya. Yani ne olmadığını araştırmak da işte aslında dalga fonksiyonunu çökerten bir şey. O potansiyellerden vazgeçip. Neyse, yine mistik bir konuşmaya döndürmeyelim bunu ama. Bu ilk podcastlerimden birinde, vitriollerden birinde, o zamanlar adı hatta Nigredo'ydu. Sonradan ismini Vitriol'e çevirdim. Hani böyle dönüşüm baki diye. Şeyi anlattığımı hatırlıyorum. Bu eski sevgilimle ilgili bir muhabbet. Bu hafta aşramda kendimi affediyorum yapıyoruz ya her gün. Şeyi o aklıma geldi. Bu olayı hatırlamayanlar için kısaca özetleyeyim. Eski sevgilimle uzun bir ilişki ve toksik bir ilişki. Bir ilk ayrıldığımız zaman galiba. 3 kere ayrıldık kendisine çünkü. Hani boş ol, boş ol, boş ol gibi ayrıldık. İlk ayrıldığımızda, yani benden ayrıldığında diyelim, ben şey gibi bir hırsa girmiştim. Ya yani öyle bir şey olsun ki bu karı beni her yerde görsün. Ve o sırada tam 35. İstanbul Film Festivali için çekimler vardı. Bu benim kolumdaki Clockwork Orange dövmesini çok beğendiler, bana ulaştılar. Ben böyle Rex'teyim, beni fotoğraf çektiler. Bir sürü insanı çektiler de ben Kadıköy'deki Rex'i tutuyordum ben yani. Ben Rex'in eşik bekçisiydim. Tövbe estağfurullah. Ondan sonra Rex'in tepesinde ben varım. Kız durmadan Kadıköy'e geliyor. Mecbur. Çünkü Kadıköy'de işte işleri var falan filan. Ondan sonra Nero'larda tepsilerin üzerinde ben varım. Özyeğin Üniversitesi'ndeydi. Özyeğin Üniversitesi'nde Nero var. Ondan sonra bu ne alaka beni arıyor ya? Efendim abi. Alo. Alo.
Alo.
Abi kayıttayım efendim. Çekmiyor buradan galiba. Neyse. Kayıttayım. Aramayın. Beni aramayın. Neyse o... Koyulan niyet o şekilde gerçek olmuştu. Hani bir şekilde bu kız beni hep görsün demiştim. Ve sonra biz barışmıştık. Kız dayanamamıştı beni bu kadar görmeye artık yani. Her yerde, her sabah benimle kahvaltı ediyor. Kadıköy işlerini güçlerini halletmeye geliyor. Durmadan beni görüyor falan, düşünsene. Koya kabusta gibi karı. Ama bu aşramdaki kendimi affediyorumları yapmaya başlayınca şunu hatırladım. O kadar kuvvetli bir niyetti ki. Yani çünkü o şey işte. Çok ciddi bir duygu yüküyle yapılmış bir niyet. Ciddi duygu yüküyle yapılmış niyetler çok çabuk gerçekleşiyor ya. O niyetin devam ettiğini keşfettim. Yani ve işte bu eski sevgililerimle, eski ilişkilerim, eski arkadaşlarım. Niyeyse içimde öyle bir şey olduğunu keşfettim. Yani bunlar beni görsünler ve hani benimle olamadıkları için artık üzülsünler. Gıcık olsunlar falan. Kaçırdık Arda'yı falan filan. Tamam öyle oldu tabii ki. Hani kaçırdınız beni falan. Kesin dinliyorlardır bu arada. Tabii ki kaçırdınız. Çünkü benim gibi mükemmel bir vizyondan artık faydalanamıyorsunuz. Artık kendi küçük hayatlarınızda full yargıya dönüştürüyormuşum şey falan. Böyle demeyeyim de. Bu kendimi affediyorum, kendimi affediyorum. Bu aslında bilinçaltımda şey gibi hissediyormuşum. Kendime yaptığım bir yanlış gibi hissediyormuşum. O çok enteresandı ya. Ve o işte aşramda ne yapıyoruz? İşte 1500 kişiyle beraber her akşam 10.30'da kendimi affediyorum deyip meditasyona oturuyoruz. Bu ilk meditasyonda keşfettiğim şey şuydu. O bağlar devam ediyor. Ben çekiyorum, onlar çekiyor. Farkında olmadan oluyor bunlar tabii ki. Beni görsünler, ne olursa olsun benden haberleri olsun. Fakat şöyle bir, bunun ters tarafı var işte, bunu keşfettim meditasyondayken. Abi senden haz etmeyen ya da artık seni merak etmeyen, seni görmek istemeyen biri durmadan seni görüyor. Senin hakkında iyi bir şey söylemiyorsa ya, o zaman onun öyle bir, ya yani o var olduğunu fark etmediğin bağlantıdan sana öyle bir veri geliyor. Aranızda fiber optik kablo var gibi yani. Görmediğim bir kablo. Seni mecburen görüyor çünkü sen öyle istedin. Ama seni her gördüğünde diyor ki uf yine mi bu çıktı karşıma ya da üf bilmem ne. Ya hep böyle bir negatif basıyor. O da bana geliyor. Çünkü ters yani iki taraflı, çift taraflı bu kablo. O yüzden o bağı ya yani o niyeti değiştirdim kafamla. Tamam canları istiyorlarsa görsünler yani. Bu bir beklenti abi işte ya. Yani bizim Bugün de öyle bir tweet attım sabah. Dur okuyayım onu da. Dükkanda mısın yazıldı. Değilim abi. Kayıttayım. Sabah 10 baba. Şu tweet güzeldi. Beklentilere tutundukça duygular sivrileşir. Çok öfkeli değilsiniz, çok beklentidesiniz. O kadar doğru ki. Ben yazdığım için değil. Beklentiler. Yani biri seni görsün diye bekliyorsun. Beklenti bu. Biri seni özlesin diye bekliyorsun. Şu masa ne güzel bir masa lan. Oğlum ne kadar güzel bir masa bu ya. Masa da masaymış. Çok çok güzel. Böyle eski püskü şeyleri çok seviyorum. Modern görünüm, o yeni mobilya kokusu falan filan şey yapıyor. Hani güzel gelmiyor bana. Hani tasarım ürün alırsın, o okey, farklı bir şey de. Hani IKEA'dan böyle cumburlu topla falan. Güzel gelmiyor bana. Ruhu yok çünkü. Vibe'ı yok. Titreşimi yok. Kimliksiz. Nereye için demiştim kimliksizi?
Ya var ya, biz diğer her gün geziyorduk böyle.
Kimliksiz mekan.
Kimliksiz mekan.
Pinterest mekanı. Aynen aynen o. Kayıt yaptığımız yerin karşısındaki kafe tam bir Pinterest. Pinterest'te hani böyle mimara şey denmiş, ya da mimara bile değil, ustalara. Usta böyle olsun lütfen. Çok güzel bu. Ben bunu çok beğendim falan gibi. Böyle yapılmış yani. Bu mekanlara kimliksiz mekanlar diyoruz. Artık çünkü Pinterest'te dünyadaki her evin fotoğrafı olduğu için. Pinterest'in kullanıcılarının yaş ortalamasının 40 olması peki? İnanılır gibi değil. Bayağı şeyler yani, yaşlılar da kullanıyor. Eskiden böyle metrobüste, dolmuşta falan teyzeler gözlük takıp Pinterest'te el işi şeyleri like'lardı. Yani bu 4 sene, 5 senelik hikaye belki. Niye?
İşte temsilci açma olayları var.
Ha.
Nasıl açanlardan biri Twitter'da.
Ama olabilir baba. Üzülüyor annen de. Yazık. Pinterest, free Pinterest yani. Pinterest'e uzanan eller kırıla. Ne oldu? Bir şey söyleyecektim. Evet. Onunla ilgili yorum yapmayalım ama. Politik. Politik. Dilerse Can Dündar onunla ilgili bir podcast yapabilir, kaydedebilir. Deutschland. Yani demem o ki, zamanında ettiğimiz niyetler ve karşılık aldığımız niyetler eğer bir beklentiye dönüşüyorsa, bir beklenti varsa o niyetin içinde ve hayatınızın bir dönemi için bu beklenti sizi paklıyorsa dahi, aslında günün sonunda birkaç yıl sonra, birkaç zaman sonra, birkaç farkındalık basamağı sonra sizin için hiç çalışmadığını keşfedebilirsiniz. Bu tam şey hikayesi. Yani bir şey istiyorsun, istiyorsun durmadan, olunca bu muydu lan diyorsun. Yani hani ne istediğini sen, yani ne olman gerektiğini, ne yapman gerektiğini, neye sahip olman gerektiğini, işte medite olmadan, kendin hakkında düşünmeden nereden bileceksin ki? Etraftan gördüğün şeyi istiyorsun yani. Düşünsene. İnsanlardan beklentilerimiz de bu yönde. O ilişkinin bu arada bitmesinin en büyük sebebi benden durmadan bir şey beklenmesi. Bir beklenti içinde olunması. Yani ilişki aslında oradaki bir mesaj. Diyor ki bak, sen kendinle ilgili ya da dünyayla ilgili böyle beklentiler içinde olma. Olma. Yani bu performans kaygısından vazgeç. Bu mükemmellik kaygısından vazgeç. Mükemmelden düşme kaygısı. Mükemmele ulaşamama kaygısı. Bunlardan vazgeç. Benim rahmetli anneannem de öyleydi çünkü. Yani full bir beklenti. Niye 100 alamadın? Yemeğini niye yemedin? Hep bir beklenti içinde ve sonuna işte çarpık nedensellikler ekleyerek. Yemek yemezsen büyüyemezsin. 100 almazsan başarısız olursun. Full böyle. Yani beni anneannem büyüttü. Yani işte tabii ki mükemmel bir kadındı. Ama her şeyin iki tarafı olduğu gibi onların yani çok iyi tarafın çok karanlık bir yönde olabiliyor gördüğümüz üzere. Biz farkında olmadan örselenebiliyoruz yani dünyanın en iyi insanı, dünyanın en tatlı insanı herhangi birisi. Kendi hayatımdan örnek vermiyorum bunu. En mükemmel niyetlerle yani içinden en güzel dilekleri işte karşıya yansıtmaya çalışarak. Bu ne ya? Bir mesaj daha geldi. Ne kadar çok rahatsız ediliyorum bugün. Peki. Ne diyordum lan? Mükemmel birisi. Çok iyi niyetlerle size bir şey diyor, bir şey yapıyor sizin için. Fakat işte siz onu öyle anlamıyor, öyle algılamıyor olabilirsiniz. Ve bunda hiçbir problem yok ya. Sizin iyiliğiniz için yapılan herhangi bir şey size iyilikten çok kötülük olabilir. Size zarar verebilir, olabilir. O yüzden özellikle iyilik beklemek sizin işte şey geyiği vardır ya, ya o sevdiğinden öyle diyor. Ve karşındaki insan bakıyorsun gerçekten seviyor ama seviş şekli sana hiç uygun değil. Sana zarar verdiğini hissediyorsun. E sevmesin o zaman diyorsun. Onu da dememek. Bu da bir beklenti. Bırak bir insan seni seviyorsa sevsin. Konuşma tarzı sana uymuyorsa değiştirmeyecek o konuşma tarzını yani. Sen diyelim ki söyledin, şey yapmaya çalıştın, sen alışmaya çalıştın biraz. Biraz sen söyledin, o değişmeye çalıştı. Değişmiyor. E ne yapacaksın? Abi iletişimi azaltacaksın o zaman yani. Çok basit aslında. Hiçbir şeye tutulmaya gerek yok ki böyle sımsıkı. Hani aile bağları hariç. Ailede de farklı dinamikler olabilir bu arada. Ben mesela yani amcamla görüşmüyorum. Konuş, bu bir tercih. Mesela yani. Ama illa böyle olmak zorunda değil yani. Herkes ilişkiyi kessin falan olsun filan olsun. Bunların hepsi tercihler. Aileyle olan ilişki tabii ki çok önemli. Ama işte oradaki dengeleri de kendi içimizde yaratmadıkça o bize zarar verir. Kendi içimizde. Sen bana niye böyle davranmıyorsun diye birine kısmak değil olay. Karşındakini anlayıp, karşındaki yani bu şey gibi Windows XP karşında sen Mac'sin yani. Mac Sierra'sın işte ne bileyim. Hani en yüksek şeydeki güncellemedeki Mac'sin yani. Birbirinizi anlamayacaksınız ki. Onda çalışan program sende çalışmıyor ki. Mac'teki bu Pages Keynote nasıl Windows'da çalışmıyor? Ya da 1000 tane takla atman lazım. O da bilinç genişlemesi örneği olabilir işte. Mac'in içine bir virtual computer kuruyorsun. Onun içinde çalıştırıyorsun Keynote falan filan. Yani yıllarca böyle yapıldı ya. Birinin sizi anlamasını beklemek, işte bir yani dolayısıyla birinden beklenti içinde olmak sizi üzecek yegane şeylerden biri. Yegane şey hatta belki. Sizi çok öfkeliyim dedirtecek, öfkelendirecek. Bir de o kafa var yani böyle çabuk parlayan insanlar bununla özdeşleştiriyor kendi kimliğini. Diyor ki ben öfkeli biriyim, çabuk öfkelenirim, ben çok çabuk öf falan. Sen çok çabuk öfkelenmiyorsun lan. Sen çok çok fazla beklenti içindesin. Bundan vazgeçmeyi öğrenmen lazım sadece. Yani bir insanın düşünsene şu bilinç seviyesinde olduğunu, karşındaki insanın. Sana durmadan öfkelenen bir insan diyor ki ben çok öfkeliyim diyor. Bir yandan da diyor ki ben çok beklenti içindeyim. Bu da bende öfke yapıyor. Ya yani ikisi ne kadar farklı hissettiriyor. Ya yani bir durum analizi, bir sonuç analizi bir tanesi. Hani ben öfkeliyim. Okey ne yapabilirsin bununla ilgili? İnsanlar beni öfkelendirmiyor. Var mı yani böyle bir şey? Kimse seni öfkelendirmese, sen dünyanın en sinirli adamı olsan ve herkes senin yanında ayağın denk alsa, sen yine öfkelenecek bir şey bulursun. Çok basit bir örnek vereceğim. Hazal'la bazen tartıştığımız zaman evin dağınıklığı beni delirtiyor. Ama normalde ben de dağınık bir adamım. Ya kendime göre bir şeyim var, düzenim var o dağınıklığımın içinde. Kitaplarım böyle hep kargacık burgacık duruyor ama hangisinde hangi sayfada olduğumu, İşte hangisinin nerede olduğunu biliyorum tık diye. O benim hafızamda kayıtlı. Dışarıdan bakan biri için ama o şey, ay burada nasıl oturuyorsun falan olabilir yani mesela. O yüzden bu çok çok çok çok çok kritik bir konu ya. Beklenti içinde olmak. Hep birilerinden bir şeyler beklemek. İşte aile konusunda tekrar aile durmadan senden bir şey bekliyor olabilir. Sen bunlara cevap vermek zorunda değilsin. Ama bunu işte ne bileyim böyle punk rock işte evi tekmeleyerek evde kapıları çarparak Yapmak zorunda değilsin yani. Çok anlaşılır bir dilde karşındakinin anlamasını beklemeden, bak yine beklenti, karşındakinin anlamasını beklemeden sadece kendini olduğun gibi ifade etmeye çalışabilirsin. Ve bu karşı tarafa emin ol geçecektir yani. Hani böyle evlenmek için taktik yapan kişiler vardır ya, başkası gibi davranan, yeter ki evleneyim. O bir sonuçtur, o bir nihayettir çünkü. O bir ne bileyim mutluluk göstergesidir evli olmak o kişi için. Gençler arasında var bu arada enteresan bir şekilde. Benim dönemimden birilerinde bile var. Yeter ki evleneyim falan. Fakat nerede? Senin döneminde de var.
Bazı arkadaşlarım nişanlı.
Ya mesela abi bu şimdi bu yargılamak için söylemiyorum. Ama eğer
Hayırlı bence bu.
orada bir ne bileyim kendini bilmeden, kendini tanımadan nelerden hoşlanırım, karşımdaki kim, karşımdakini nasıl anlıyorum, karşımdakiyle ilgili düşüncelerim neler, yani böyle oturup gözlerin kapalı bir şeyler yazamıyorken bu içinde bulunduğun ilişki ve karşındakiyle ilgili o ne bileyim bağı kurmak, o imzayı atmak, ondan sonra beraber yaşamaya o topa girmek yani çok yorar insanı. Başka biri gibi yaşamak insanı çok, çoğu bence işte dikkat bozukluğu, depresyon falan Instagram yüzünden gençlerde. Çünkü orada başka biri olmaya çalışıyor. Orada başka biri olurken beğeniliyor. Başka bir personası o yani. O maskesi. Topluma çıktığı maskesi. İnsanlar bunu beğenirse yani işte fenomen olmak, influencer olmak falan. Bu sefer gerçek hayatta da burada otururken de öyle davranmaya çalışıyor. Ve adamın hamurunda yok o. Hamurunda çıkıntı olmak yok herifin. Ama bağırarak videolar çekmiş ve çok ünlü olmuş falan. Hamurunda ama mesela punk rock yok. Ama punkçı gibi davranıyor. Mahvolursun. Seni çok yorar bu yani. Ve karşındaki bir şeyler sen de beklersin durmadan. Bu seni çok öfkelendirir. Karşındakiler senden bir şey bekliyordur. Onların beklentisini karşılayamamış olmak seni mahveder. İşte benim bu ilişkide yaşadığım şey de böyleydi. Bir durmadan bir beklenti var benimle alakalı ve ben mahvoluyorum o beklentiyi karşılamadığım için. Halbuki orada bu sistemin öğretmeye çalıştığı şey ya siktir git sen kimsin demek. Ama bunu şefkatli bir şekilde. İlla kavga gürültü benim deneyimimde olduğu gibi olmasına gerek yok. Kardeşim sen benden böyle böyle şeyler bekliyorsun. Ben bunları karşılayamıyorum kusura bakma. Ve bunun için ben eksik değilim. Bunları beklediğin için sen de kusurlu değilsin. Suç yoktur yani. Günün sonunda bu aramızda suç yok. Hak yok, haksızlık, haklılık yok yani. Ben senin olmak istediğin kişi değilim. Olmamı istediğin kişi değilim. Ben o cümleyi kurmuştum ya. Sen kim olmamı istiyorsan ben o olayım. Ne kadar insanı nasıl kötü hissettirir yani. Tabii ki. Ya işte böyle böyle aydınlanıldı falan. Bir de bu kafa var ya işte böyle zorluklar yaşanmalı falan. Zorluklar beni falan. Ya bırak abi o bir yol. O bir yol. Okey. Yani kabul. Ben de benzer bir yoldan geçtim ama öyle olmak zorunda değil. Böyle taşak geçe gece nedir adı keyifli güle güle aa ulan bu da böyle miymiş diye böyle çocuk gibi merak ede de böyle de aydınlanılır yani ve çok daha rahat aydınlanır, kolay aydınlanır. Çünkü çok basit bir örnek vereceğim. Çok zengin bir adam çalışmak zorunda değil ve dolayısıyla böyle şeyler çok rahat kafa yorabilir ya. Çok mutlu bir adam da aynı şekilde. O da bir zenginlik çünkü. Çok mutlu adam da aydınlanmaya daha fazla zaman bulabilir. Çünkü bu bütün edebiyat, film ya bütün sanat tarihi belki hep şeyi anlatıyor böyle sıkışıklıklar aydınlatıyor sıkışıklıklar. Okey babacığım yani sıkışıklıklar gerçekten yeni sonuçlara sebebiyet veriyor. Mesela bu eve kapanma süreci herkesi mecburen çoğu kişi aydınlanmaya itti falan ya. Ve mecburen uyumlanmaya itti buna. Değişmeye, dönüşmeye vesaire, iletişimi değiştirmeye. Şimdi ama bu çok keyifli bir şekilde de olabilir. Yeter ki bunu isteyelim. Ama insan yani vasat insan bilinci rahattayken oh tamam böyle dursun. Bu çok iyiyim ben şu an. Hani arayış yok. Arayış da olsun ama bekleyip tamam abi ben ne arıyorum biraz bakayım da olsun. Ve ikisi mutluyken de olabilir. Bunu fark etmek lazım. O yüzden beklenti, niyet, Elon Musk 44 milyar dolar. Çok ciddi komplo ya bu arada. Yani ağzına sıçacaklar Twitter'ın şimdi. Twitter'ın %85'i bot diyorlar. Botların hepsi gitti. Twitter'ın zaten neredeyse yarısından fazlası, hatta çok daha fazlası solcu ve böyle şey işte aktivist falan filan bok püsür. Hani böyle free speech tayfası, ama free speech'i Elon Musk getirecekmiş falan. Yani free speech bu kadar da acaba şey mi yani? Okey, konuşma özgürlüğü falan, ama şimdi Elon Musk'ın şirketindesin. Elon Musk ne isterse o konuşulacak aslında. Elon Musk ne isterse o gösterilecek falan. Halka açık bir şirket değil artık. İnsanlar bunu anlamadı hala. Halka açık bir şirket değil. Burası Elon Musk'ın şirketi. Tek kişinin, tek adam şirketi yani. Tek adamın olduğu bir yerde, tek adamın... Yine mesajlar geldi ya. Niye bana yazıyor bu insanlar? Twitter'da da free speech yapmayı verin kardeşim yani. Çık sokağa bağır, al sana free speech. Niye Twitter'da bu kadar önemli ki? Zaten sana bir şey söyleyeyim yani. Bu zamana kadar işte free speech diye kendini lanse eden platformlarda da free speech var mı acaba ya? Var mı abi? Niye olduğunu düşünüyoruz ki? Ha, çıkacak oraya bir tane radikal bir şey yazacak illaki. Bilmem kimleri öldüreyim yazacak mesela. Bilmem kimler ölmeli yazacak. Ne oldu? Bitti free speech. Hate speech'e dönüştü bir anda. Ama hate speech free speech değildir. Öyle mi? O zaman o denklem nasıl kuruluyor? Kim karar veriyor neyin free speech, neyin hate speech olduğuna? Yani birinden bir nefret söylemiyle konuşma özgürlüğünü nasıl ayırt ediyorsun? Senin özgürlüğünün bittiği yerde başkalarınınki başlar falan. O nasıl özgürlük lan? Özgürlük ne demek? Ya böyle böyle kafalar karışıyor ya durmadan. Sen bir terimin ne demek olduğunu bilmeden onun sahiplenmeye başlıyorsun. Onun komünitesine girmeye başlıyorsun. Ne demek olduğunu asla bilmiyorsun. İşte ait hissetme kafası. Ait olma isteği. Başka hiçbir şey değil. Herkes eksik, herkes ait. Yani hiçbir yere ait değil. Bunu bir mimle, bir sıfatla ben falan falanım diyerek örtmeye ya da işte kendi böyle kuvvetlendirmeye çalışıyor. Çok garip. Bu yeterli.
Yeterli. Es verelim.